Ayrım 4. Kadınlar Koğuşu. Kemal Tahir. Sayfa 48. Tenha'da rahat rahat konuşabilmek için bu sefer koğuşa girmediler. Sol alt kısmın nihayetindeki mutfak penceresi daha münasipti. Bacaları asla nefes almadığından ilk hafta mutfakların hepsi isten simsiyah olmuş, dumandan göz gözü görmediği için mahpuslar yemeklerini buralarda pişirmekten vazgeçmişlerdi. Kumarbazlar bazı bazı yerleşmezlerse her zaman boş duruyorlardı. Pencerelerin içleri pek pis olduğu halde İstanbullu bir tanesinin içine yerleşti. Ötekine de Hacı Abdullah'la Ali çıktı. Buraya gelmeden evvel karılar koğuşunun kapısını vurup hanımı sesledikleri için beklemeye başladılar. İstanbullu cigarasını yaktı, üst üste içti bitirdi. Demek ki 5 dakika olmuştu. Süsleniyor galiba diye düşündü. Kadının oynağı daima süslenir, süslendikçe de oynaklaşır. Başına gelen belalar belki de bu huyundan. Kocasını asmaya götürüyorlarmış, yukarıdan bana sakız getir diye seslenmiş. Kendisini asmaya götürürlerken de durun saçımı tarayayım mı derdi. Hakikaten hanım kaşla göz arasında üstünü değiştirmişti. Ali'nin anasıyla konuşmaya çıktığı zaman arkasında bu beyazlı entari yoktu. İstanbulluya gülümsedi. Bu gülümsemeyi tamamlamaya vakit bulamadan öteki pencerede Ali'yi gördü. Yüzü birdenbire değişti. Sanki ensesine baltayla vurmuşlar gibi sallandı. Duvara tutunmak istedi. İstanbullu taşlara sürünen tırnakların feci sesini iyice duydu. Kocaman ve kuvvetli kadın yere adeta ayaklarının altına çöküverdi. Pencere demirleri müsaade etmediğinden ancak bir omuzuyla bir kolunu görebiliyordu. Tombul parmakları toprağı tırmalıyor, omuzu vücuduna yapışık değilmiş gibi titriyordu. 2 kere korkuyorum, korkuyorum diye inledi. Hanım çocukluk etme, ne var, kalk bakalım.
Yalan söyledin ağabey, 7 sene verirler dedin.
Kız delirdin mi? Elbet 7 sene verecekler, hele beni dinle. Biz Ali ile konuştuk, beni dinle. Ankara'da sana avukat tutacağız. Vallahi 7 seneye inecek cezanız, billaha.
İstanbullu bu anda yeminleri pek sevdi.
Baksana yemin, vallaha billaha diyorum, kız sen gavur musun? Hani namaz kılıyordun, oruç tutuyordun? Hakim demiş ki, bak hakim ne demiş, koca reis. Koca reis demiş ki, yanlış yaptı da sözümü dinlemedi de o sebepten kızgınlıkla ceza verdim demiş. Bana haber geldi, hapishane müdürü haber getirdi. Koca reis sana öfkelenmiş.
Neden? Ben reise ne yaptım?
Kalk da anlatacağım, kalk hele. Canımı sıkıyorsun. Vallahi bırakır giderim, ayıp yahu.
Bana da 30 sene verselerdi, biz yatardık. Beni asacaklar. Kalkamıyorum ki, ayaklarım tutmuyor. Karı kısmı asılır mı? Hubuş bacı bayıldı. Ayşe ana ağlıyor. Nafiye olacak orospu cinli Sıdıka'ya söylerken ben işitmedim mi? Ben bu karıdan korkuyorum dedi Nafiye. Benden niçin korkuyor? Asacaklar diye. Beni asacaklar, sen yalan söyledin. Sen erkek değil misin? Sen söylediğin sözü neden yiyorsun? Benim istidamı güzel yazmadın. Hani 7 sene vereceklerdi?
Bereket ağlamıyor, şımarık bir çocuk gibi, daha doğrusu sayıklar gibi konuşuyordu. Bu hal İstanbulluyu daha az şaşırtıyordu. Mahpushane pencerelerindeki demirlerin ne insafsız şeyler olduğunu hiçbir zaman o andaki kadar şiddetle anlamamıştı. Bu çocuğu içeri almakta, yanına gitmekte de kabil değildi. Hay Allah kahretsin. Birisiyle omuzuna dokunarak konuşmak ne kadar kolaymış. Aralarında bir adımlıktan daha az mesafe olduğu halde sesi oraya asla yetişemiyormuş gibi yorgunluk ve ümitsizlik duyuyordu. Ama böyle ağzı kurşuniye boyanmış demirler tarafından tutulmuş da olsa konuşmaya mecburdu. Adeta yalvardı.
Hanım, davran kardeşim, hele kalk, bak ne diyeceğim. Bak Ali çağırıyor kız, bak dedim. Vallaha, billaha.
Kafasını şimdi duvara vurmaya başlarsa diye düşünerek telaşlandı.
Kalk dedim, bak Hacı Abdullah da burada.
Ceza vermişler diye korkar mı adam?
Necdeli Ali'yi görmedin mi? 6 sene idam altında yattı. Hani ne oldu?
Ali dayım erkek, kaçtı kurtuldu. Ben kaçamam ki, ayaklarım tutmuyor.
Mahkemeden buraya kadar nasıl geldin?
Bilmem.
Güzelce geldin. Onbaşı ben bu kadar yiğit kadın görmedim. Allah cesaret verdi. Görürsünüz mutlak kurtulur dedi. Şimdi çocuk gibi işler yapıyorsun. Haydi kalk, haydi bacım. Seninle konuşacağızla temyiz lahiyası yazacağız.
Sıçrayıp dehşetle sordu. Ne yazacaksınız? temyiz layihası yazılacak, Ankara'ya gidecek, idamı bozduracak.
Siyah gözlerini kocaman kocaman açmış, dimdik kirpiklerini hiç oynatmadan Ali'ye bakıyordu. Bu bakışlarda korku da dahil olduğu halde şuurla alakalı hiçbir his kalmamıştı. İstanbullu ürperdi. Şuna bir tokat atmalı, kadın gidiyor diye çaresizlikle demirleri tuttu. Ali ilk defa konuştu. Sesi sakin ve ölçülüydü. Ne yalvarıyor ne de kızıyordu. İşte bu sükunet imdada yetişmişti. Gözlerin beyazları yavaş yavaş azaldı, yüz akıllandı. Bir insanda seyredilen en büyük dehşet, yani delilik geçti. Hanım alt dudağını ısırarak hemen şakalaşmaya başlayacakmış gibi sevgiyle ve hürmetle dinlemeye başladı. Belli ki Ali'yi tahammül edilmez bir derecede seviyordu. İstanbullu erkek olarak böyle bir vaziyette bu kadar sevilmekten korktu. Bereket versin Ali işin bu tarafını, bu kadını kurtaramazlarsa duyulması lazım gelen ve ölünceye kadar sürmesi icap eden azabı asla hissetmeyecekti.
Murat Bey avukat tutacak, istida yazacak, meraklanma dedikten sonra hemen anasına geçmiş, kendisinden hiç umulmayan bir ustalıkla anasının gelinini görmek istediğini, babasının ona pekmez getirdiğini anlatmaya başlamıştı.
İstanbullu bu basit sözlerin kendi üzerinde yaptığı tesirden ne kadar yerinde ve ferahlandırıcı olduklarını anlıyordu. Sevmek en değersiz şeyleri, en feci sıralarda, en kıymetli şeyler haline getirdiği için mutlaka lazımdı. Sevmek işte belli bir şey, teselliden ibaretti. Her şey ondan evvel ve ondan sonra diye ikiye bölünüyordu. Gözleri trahomdan cılk yara olmuş bir koca karı ile küçük bir toprak kaseye koyulmuş birkaç kaşık pekmez, o gün idama mahkum edilmiş bir insan için ancak Ali anlatıyor diye bu kadar mühim olabilirdi. Yoksa bu sözlerin şuurla, mantıkla, akılla ne alakası vardı? Hanım neredeyse gülümseyecekti. İstanbullu bu biçare insana karşı şu anda demin toprağa tırmalarken ve kalkamıyorum diye inlerken duyduğunun on misli büyük bir acıma hissetti. Aşk onu işte gözlerinin önünde birkaç manasız kelimeyle korkunç hakikatten koparıp götürüyordu. Bu öyle feci bir aldatmaydı ki katı lüzumuna rağmen alçaklığı fark etmemek de imkansızdı. Şimdi burada olsalar o jandarma çavuşları, mustantik, müdde-i umumi, hakimler ve nihayet asılsın diyen efendiler. Şimdi burada olsalar kanunu gene bu zavallının üstüne salarlar mı acaba? Ali'nin onu nasıl kandırdığını benim gibi görseler. Ali yaşayan bir insanda ancak bir dereceye kadar dehşetli olabilen ölüm korkusunu kolay yenmişti. Fakat üçü birden bir saate yakın yalvardıkları halde hanımı inkardan caydıramadılar. Temyiz layihasına mahkemenin kulak asmadığı, kulak asılmasına kanunen imkan olmayan ümitsiz şeyleri yazmaktan başka çare kalmıyordu. Koca bir dosya dolusu delile, hadiseye, tıpatıp uyan ikrarlara, doktor raporlarına karşı hanımın ikrarı. İşte hepsi bu kadar. Evrak mutlaka tasdik edilir. Hanıma kocasını zehirleten güzel delikanlı bu dört kelimeyi o gün ona kabul ettiremedi. İstanbul'un odasına dönüp karşı karşıya oturdukları zaman Hacı Abdullah öfkeyle ''Kaltak dayağı hak etti beyim'' dedi. ''Evet, inat ediyor.'' ''Ali yola getirecek sanmıştım. Öl dese ölecek. Oraya geldi mi? Katır gibi.'' ''Ben de yola getirecek sanmıştım. Poker bilmiyorsun değil mi? Bir kaidesi vardır. Öyle oynanırsa hiçbir kağıt mutlaka kazanmaz. Mesela en büyük kağıt Floş Ruvayal'dir ama onu da 4-7'li tabii 4-7'liyi de 4-8'li geçer. Aşk da öyle, ölüm korkusunu yendi, dönüp manasız bir inada yenildi. Bu dünyada hiçbir şey mutlak değil.
Orasını bilmem beyim, benim bildiğim inatçı bir karı.
İyi ama inatçı olsaydı, söylememeye inat etseydi, karakolda niye söyledi, müstantikte niye söyledi?
Korkmuştur.
Hiçbir korku ölüm korkusundan beter değil. Şimdi neden korkmuyor?
İdam galiba şaka geliyor karıya.
Bak bu doğru. Emin ol kocasını zehirlemekle böyle şaka gelmiştir. Ali'yi sevmekte.
Hacı Abdullah hiçbir şey anlamadığını belli eden bir hareketle başını salladı ve kederli kederli burnunu karıştırmaya başladı.
Sıcaklar birdenbire çökmüştü. Uzaklarda harp oluyor, İstanbullu için sıcaklar harbin dehşetini, harbin dehşeti de sanki sıcakları arttırıp tahammül edilmez hale getiriyordu.
Bu harp karşısında bir taraf değildi. Hayatında bazı şehirlerin ne mühim yeri oluverdiğini birkaç seneden beri anlamıştı. Mesela Moskova, mesela Stalingrad, mesela Paris, mesela Vichy. Kiminde dostları, kiminde düşmanları oturuyordu. Nasıl bir taraf olmalı? Hem bir taraflık ne demek? Bu bir çeşit alçaklık. Duvardaki haritalara baktı. İtalya sallanıyor, Kızıl Ordu Romanya sınırlarını aştı aşacak. İnsan hem bu kadar bahtiyar hem de bu kadar üzüntülü olabilir mi? Ne halt eder bu hal? Biz galiba hep küçük meselelerde bahtiyar olmaya alışmışız. Öyleyse, üzüntülerimiz de küçük işlerden, büyük saadetleri taşımaya gücümüz mü yetmiyor? Saadete karşı bu derece mi yabancılaştık? Ama bu birkaç neslin kabahati, nankörlüğü değil. Ayak parmaklarımızın ufalması, vücudumuzun kılsız kalması, kör bağırsağın vazifesini kaybetmesi gibi veraset kanunlarına tesir eden anadan doğma saadet acemisi olmuşuz. Büyük saadet acemisi. Canı sıkılıyordu. Bugün Ankara'dan avukattan fena bir mektup almıştı. Hanımın cezasını temyiz tasdik etmiş. Baş müddeyi umumi, altı noktadan kararı umumi heyete götürecekmiş. Ama bunlar hep usule ait şeylermiş. Derhal bir istida ile tashihi karar istemeliymiş. Portatif karyolasında ellerini başının altına koymuş, sırt üstü yatıyor, aklından bir şiir parçasını aralıksız geçiriyordu. Bir öyle şaşılası dünya ki burası, balıklar kahve içerken çocuklar süt bulamıyor, insanları sözle besliyorlar, domuzları patatesle. Gözü İtalya haritasına ilişti, alınmamış şehirleri de beri tarafta dostların elinde bırakarak mevhum bir cephe hattı çizmişti. Neden realiteyi geride bırakmadan yaşanmıyor? O şehirler de elbet yakında düşecekler, yakında bütün Avrupa düşecek. Şu halde neden acele etmiş? İçi içine sığmadığından. Haritada her milimetrenin neler ifade ettiğini biliyor. Irzına geçilmek istenen dünyanın alın lekesini siliyorlar. Mussolini çok konuşuyor. Çok korktuğu için çok konuşuyor. O zamanlar Taranta Babu'ya mektuplar yazıldığı zaman 1935'te ne tuhaf. İtalya'da bir Habeş delikanlısı adına müsaade etmemişlerdi. Çünkü Mussolini herkesi korkutuyordu. İyi ama hakikaten korkuyormuş. Meselenin iç yüzü bu. Yani haritada alınacak şehirleri alınmış gibi göstermenin sebebi. Olmadı. Ali İhsan Sabis, Hüseyin Hüsnü, Emir Erkilet Paşalarla, Peyami Safa ve Mümtaz Faik Fenik Beyler de Alman ordusuna bol bol şehir teslim ettilerdi. Zafer bağışladılardı. Demek ki gönlümüzün dilediğini olmuş sayabilmek için bir şart lazım. İsteklerimiz realitelere uygun ve haklı olacak. Duvarda resim imaj mecmuasının kapağından kesilmiş bir fotoğraf, bir süvari kadın. Hatta kadın da değil, bir genç kız, Tatar'a benziyor. Başında kısa bir kalpak, belinde onlu tabanca, yerde kar ve uslu uslu objektife bakan kadanası. Sonra kederli ve yorgun sesiyle bir türkü tutturdu. Yürü güzel yürü, yolundan kalma, her yüze güleni dost olur sanma, ölümden korkup da sen geri durma, yiğidin aldına yazılan gelir. Tayıncı Sefer sessiz adımlarla içeri girdi. Sabahleyin gelen mektupta neler yazılı olduğunu biliyordu. Evde ölü varmış gibi somurtkan ve ürkekti. Hanım idama mahkum edildi edileli kadını ne zaman görse üzerine bu can sıkıntısı, bu ürkeklik çöküyordu. ''Yazdın mı bey?'' diye sordu. ''Daha yazmadım.'' ''Oldu mu ya? Bir de şarkı söylersin. Karıya yazık ettiler beyim. Haydi kalk yazıver.'' ''Pekala, temyizde bizim evrakları yoklayan bulunmaz mı? Etmeyin, ayıptır diyen yok mu?'' ''Yok besbelli.'' ''Yok elbette, bir erkek olsa. Karı bir vakit asılmaz, bize ayıp derdi. Şuraya imzayı atmayı verirdi. Hanım şimdi beni çağırdı, mektubu sordu. Alemin işi yok. Ulan Ali, ulan rezil. Mektubu şuna buna söylemiş, karıyı korkutmuşlar.'' ''Bir şey yok'' dedim, ''meraklanma'' dedim. ''Bizim bey seni mutlaka ipten kurtaracak'' dedim. ''İyi demiş miyim?''
''İyi demişsin.''
''Öyleyse haydi yazıver. Boyayı getireyim mi? İstersen yazı makinesini getireyim. Müdür bey gitti, boş duruyor.''
''Makine kolay. Yazmak içimden gelmiyor. Kanuna baktım, boşuna uğraşıyoruz. Anladın mı? Kürdoğlu.''
''Kanun ne yazıyor? Mutlak asılmalı mı yazıyor?''
Öyle yazıyor. Bir de yazacağımız istidayı hanım imzalamaz ki. Eşek gibi inatçı.
Siz ona bakmayın. Sen bildiğin gibi yaz. Söylemeyi verirsin. Parmağını bastırırsın.
Basmıyor ki. Geçen defa yazdığımı müdüre okutmuş. Müdüre yemin ettirmiş. O da belki kurtulurum diye korkuyor besbelli.
Ne bilsin beyim? Hayvan gibi bir karı. Ben erkekliğimle bir şey bilmiyorum. Karının ne haddine? Demin ağladı, senin haberin yok. Beni tenhada bulursa yemin verdirip soruyor.
Ne soruyor?
Murat Bey ne diyor? Beni asarlar mıymış diye soruyor.
Sen ne cevap veriyorsun?
Yemin ediyorum, kurtaracak diyorum.
Paramız yok evladım. Para insana çok lazımmış. İstanbul'da bir vukuat oldu. Zengin bir ailenin oğlu karı yüzünden para çalmaya kalktı. Meymenet Han'ına gece vakti girdi, kasayı kırdı. Meğer umduğu parayı o gün bankaya vermişler. Az para buldu. Derken Han'ın bekçisi üzerine geldi. Herif bekçiyi keserle öldürdü, kafasını paralayarak. Anladın mı? Sonunda yakaladılar, söylettiler. Yaşı müsait olduğundan çaresiz asılacak. Sülalesi parayı döktü, yaşını nüfustan değiştirdiler. Meğerse elindeki nüfus kağıdı kendisinden evvel ölen ağabeysine aitmiş. İki şahit dinlediler, cart, nüfus kaydına bir çizgi. Ne olacak? Koca defter. Alt tarafına yeniden yazdılar. Cezası 24 seneye indi. Mesele epey oluyor. Sonra Zonguldak'a yolladılar. Geçenlerde duydum. 6 ay cezası kalmış. Çıkınca evlenecekmiş.
Hanıma da bir istida yaz. Nüfus dairesine.
Olmaz ki. Haydi git sor bakalım. Ali'yi göndermiştim. Razı etmiş mi?
Sefer gidince İstanbullu doğruldu. Terlemişti. Ağzının içi cigara içmekten zehir gibi olmuştu. Demirli pencerelerden içeri giren güneş beton döşemede dört köşe duruyordu. Demin oradaydı. Bir müddet sonra şuraya geçecekti. Belli bir şey, köpoğlu dünya dönüyordu. Süvari kıza gülümsedi. Bu kız sahiden Ser Gardiyan'ın kızına benziyordu. Küçük Hidayet ilk görüşte ablamın resmi diye şaşmıştı. Toparlak yüzü, kocaman siyah gözleri, ne garip tesadüf. Sefer kaşları daha çatık, alt dudağı sarkık içeri girdi.
Sen de bir adam gibi Ali'yi göndermişsin. Karı Ali'yi saymıyor ki, seviyor. Biz köylüyüz bey. Oynaş kısmı bizde, herifi eşek yerine kor. Ali bir de utanıyor. Ben Murat ağamdan sıkılıyorum. Karı olmaz diyor. Aman gelsin diye yalvardı. Haydi bey git şuna bir laf anlat. Malatya'da karı asmışlar diyerek Köroğlu yazar. Günahtır.
Ulan bundan Malatya'ya ne?
Bir Malatya'nın lafı mı olur beyim? Bütün erkek milletine ayıp. Tüüü.
İstanbullu korkunç görünmek için gözlüğünü taktı. Eline ceza kanununu, bir de hanımın dosyasını aldı. Kaşlarından birini kaldırıp kavgaya hazırlanarak yürüdü. Hanım kollarını göğsünde çaprazlamış pencerenin önünde metanetle duruyordu. Boynu, omuzları, bilekleri, kalçaları ve baldırları o kadar dolgun ve tıkızdı ki İstanbulluya ilk bakışta elbise giydirilmiş bir Ispartalı kadın muharip heykelini hatırlattı. Sol eli sağ koltuk altında uslu uslu durduğu halde sağ eliyle bu hareketi yaparken dirseğini göğsünden ayırmamıştı. Başörtüsünü burnuna kadar kaldırdı. Aylardan beri idam cezasına da alışmıştı. Gözlerinin içi nazlı ve kurnaz gülümsüyordu.
Merhaba bacı, nasılsın bakalım? Ali ne anlatıyor?
Avukattan mektup almışsın, beni bu hafta asacaklarmış.
Ali mi söyledi?
Evet, mektupta yazılıymış.
Saçmalama, bak kitapları topladım getirdim. Mektubu şimdi sana okuyacağım, iyi dinle.
Mektubunu kelimeleri değiştirerek okudu. Hanım yere bakarak ciddiyetle fakat başını olmaz olmaz der gibi sallaya sallaya dinliyordu. Sanki kendisine bir tuzak kurulduğunu sezmişti de şimdi durduğu emniyetli yerden bir adım ileri atmak istemiyordu. Her şeyi, mahpusa dehşetli dindar olmuştu. Allah bir sözünü bile reddetmeye peşinen hazırdı. İşte bu hayvanca fikri sabit İstanbulluyu daha ilk anında çileden çıkarıyor, bu kadının yerinde daha iyi olmamak ve rezaletten kurtulmamak için dünyanın bir ucundan bir ucuna kadar aynı çılgın fikri sabitle inat eden, bütün mustarip insanlığın bir cehalet cephesi halinde böyle kollarını kavuşturup başını salladığını görmüş gibi kuduruyordu.
Mektubun sonunda öksürdü, anladın mı?
Anladım.
Ne anladın bakalım?
Murat Bey diyor, yani sana yazmış, senin yazdığın mektubu müddeiye göstermiş, 6 yerden kararı. İşte anladım, beni asacaklar. Ben zaten rüyasını görmüştüm. Ali'ye sor da bak.
Ah, yanında olsam da suratına tokatı yapıştırsam. Ben mektup yazmıştım, dinle beni. Ali'nin suratına sonra gülersin. Ben yazdığım mektupta dedim ki hanımın suçu yok, onu Ali kandırdı. Zehiri uyku ilacı diye verdi, ben işi biliyorum dedim. Avukat benim mektubumu temyizin baş müddeyi umumisine göstermiş. Murat Bey yalan söylemez, bir adli hataya meydan vermeyelim demiş. Müddeyi umumi de demiş ki avukat İsmail Hakkı Bey arkadaşı Murat Bey'den bir mektup aldı. Bu mektupta şöyle şöyle yazıyor. Bu Murat Bey hiç yalan söylemez bir adamdır. Bu kadının cezasını indirelim denir mi demiş. Şimdi bir istida yazacağız. Tabii senin ağzından diyeceğiz ki efendim ben kocamı bilerek zehirlemedim. Bu Ali beni baştan çıkardı. Bir gün geldi seninle iki çift söz konuşacağım. Al şu uyku ilacını kocanın yemeğine dök. İki gün uyanmadan uyur dedi. Ben de zehir olduğunu bilmeden yemeğine serpip yedirdim. İşte böyle oldu. Bunu mahkemede söyleyecektim. Ali beni korkuttu. Seni asarlar sonra ben seni almam. Sana içeride bakmam, acından ölürsün dedi. Ben de korkumdan söyleyemedim. Şimdi ise benim bu işe dair şahitlerim var diyeceğiz.
Hadi şahitler.
Sen razı ol, şahit kolay.
Şahitler kim?
Kız neyine lazım? Birisi Hacı Abdullah, birisi ben, birisi baş gardiyan.
Siz Adıyaman'daki işe nasıl şahitlik edeceksiniz?
Biz Adıyaman'daki işin şahidi değiliz. Şuna bak, avukat kesildi başımıza. Biz burada Ali'nin ikrarına şahidiz. Yani Ali bizimle konuşurken karıyı nahak yere idama mahkum ettiler. Fıkaranın bir şeyden haberi yok, suç bende. Ben sıçan otunu uyku ilacı diye verdim demiş oluyor, anladın mı?
Anladım ama olmaz.
Neden olmaz?
Olmaz işte, beni o zaman asarlar.
Kız şimdi asmazlar mı?
Omuzlarını sarstı, bir Ali'ye bir İstanbulluya bakıyor, C diye şakalaşacak, bırakıp kaçacak, velhasıl eğlenecek gibi sallanıyordu. Örtüsü burnundan düşmüş, kıpkırmızı ve etli dudakları meydana çıkmıştı. İki sene evvel, iki sene daha gençken ve üç aydan beri her gece sabahleyin asılacağım diye ödüp atlarken, Adıyaman'da kuyruklu bir koyun gibi sallanarak suya giderken bunu görmeliydi. İki çocuk anası oldu, geniş ve gergin karnından başka hiçbir yerinden belli değildi. Karnından üst tarafı da alt tarafı da bir genç kıza yahut doğurmamış bir taze geline benziyordu. İstanbullu kendi kendine öfkelenerek dudaklarını yalayıp yutkundu. Bu biçarenin karşısında şehevi bir şeyler hissetmek ne büyük alçaklıktı. Dostoyevski idama mahkum olmayı ümitsizlikten gelen faciaların en büyüğü sayıyordu. Acaba ölümle şehvet arasında o zamana kadar tahmin etmediği bir yakınlık mı vardı? Asabiyetle kağıtları karıştırdı, kararı ayırdı. Başka çaremiz yok diye homurdandı. Şimdi dinle, kararı okuyacağım.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 61.